Ayrım 22, sayfa 178, bölüm 19. Poirot, Sharp'ın elindeki kısa kırmızı saç tellerine bakıyordu. Ah, evet. Özellikle yapılan bir hata. İki adam göz göze geldiler. Belçikalı mırıldandı. Hiç kimse sandığı kadar zeki değildir. Müfettiş Sharp az kalsın, Hercule Poirot'ta mı diye soracaktı. Diğer iş ne zaman? Güzellik Enstitüsü'nü siz mi arayacaksınız? Hayır, ben Hitchcock'a sokağına gideceğim. Bu işi Komiser Cobb yönetecek. Poirot nane likörü dolu olan kadehi kaldırdı. Cobb'un başarılı olacağını umarım. Ben de. Müfettiş Sharp da bardağını kaldırdı. Onunkinde viski vardı. Müfettiş Sharp, Valerie Huffhouse'un buluşu pek hoş diye belirtti. Hoşgörülü, hatta babacan bir tavırla konuşmuştu. Önündeki pasaportları teker teker açmaya başladı. Bayan de Silma, Bayan Iron French, Bayan Olga K, Bayan Ninelen Mesurier, Bayan Glasweiss Thomas, Bayan Moira O'Neill. Valerie her seferinde saç biçimini değiştirmiş, tabii makyajını da. İşte iki de yabancı pasaport. Madame Mahmoud'u Cezayir, Charlotte Donovan İrlanda. Herhalde bu pasaportlardan birini yurda getirmiştim. Ve zavallı Celia'da bunu gördüm. Müfettiş bir an durdum. Banka banka dolaşıp Valerie'nin hesaplarını inceledik. Herhalde kız birkaç yıl sonra dışarıda bir yerlere yerleşecekti. Hem kaçak taş hem de uyuşturucu madde sayesinde iyice zengin olmuş, işi de iyi düzenlenmiş. Zaman zaman Avrupa'ya gidiyordu, bazen asıl bazen takma adlarını kullanarak. Ama bunu sık sık yapmıyordu. Zaten kaçak eşyalarda buraya durumdan hiç haberi olmayan suçsuz kimseler tarafından sokuluyordu. Valerie'nin dışarıdaki adamları uygun zamanlarda sırt çantalarını değiştiriyorlardı. Evet, zekice bir düzen. Bize bunu açıkladığınız için size büyük bir minnet duyuyoruz, Monsieur Poirot. Hubbard hayran hayran Belçikalı'ya baktı. Kadını oturma odasında resmi olmayan bir konuşma yapıyorlardı. Poirot, Valerie'yi ele veren açgözlülüğü oldu diye açıkladı. Padişah'ın yüzündeki pırlantada aklı kalmıştı. Bana yaptıklarını, taşı nasıl değiştirdiğini anlatırken onun kıymetli mücevherlere alışık olduğunu anladım. Bayan Hubbard ama cinayet dedi. Şimdi bile Valerie'nin soğukkanlılıkla cinayet işlediğine inanamıyorum. Müfettiş Sharp'ın yüzüne sıkıntılı bir ifade belirdi. Henüz onu Celia'yı öldürmekte suçlayacak durumda değiliz. Kaçakçılık konusunda elimizde delil bol. Güzellik Enstitüsü'nde bulunan pasaportlar bile yeter. Ama cinayet? Evet, Valerie Celia'da bu... Evet, Valerie Celia'yı da Bayan Nicholas'ı zehirlemiş olabilir. Fakat Patricia'yı öldürmüş olması imkansız. Köşedeki eczacı Valerie'nin 6'ya 5 geçe içeri girdiğini, aspirinle pudra aldığını, sonra da bir yerlere telefon ettiğini söylüyor. Adam kızı iyi tanıyor, yanılmış olamaz. Valerie eczaneden 6'ya çeyrek geçe çıkmış ve bir taksiye binmiş. Poirot yerine doğruldu. İşte bu tam istediğimiz ipucu. Ne demek istiyorsunuz? Karakola 6'ya 8 geçe telefon edildiğini söylemiştiniz. O akşam yurttaki telefon kullanılmadı. Karakolu eczanedeki telefon kulübesinden aradılar. Müfettişin ağzı bir karış açık kaldı. Yani karakola telefon eden Valerie Huffhouse muydu? Kız Patişe olduğunu söyledi ve Patişe o sırada çoktan ölmüş müydü? Evet. Sharp bir an düşündü, sonra da yumruğunu gürültüyle masaya indirdi. Buna inanamam. O ses, bunu kulaklarımla duydum. Evet, sesi duydunuz. Bir kız sesiydi bu. Heyecanlı, soluk soluğu. Ama Patişe Lane'in sesini iyi tanımıyordunuz aslında. Onun içinde konuşanın o olup olmadığını kesinlikle söyleyemezdiniz. Evet, ama asıl telefon edilen Nigel Chapman'dı. Herhalde bu ses konusunda onu aldatamazlardı. Patricia yerine başkası konuşsaydı Nigel bunu hemen fark ederdi. Aslında Nigel telefon edenin Patricia olmadığını çok iyi biliyordu. Çünkü o evden çıkıp karakola gelmeden biraz önce kızı başına vurarak öldürmüştü. Müfettiş ancak bir iki dakika sonra kendini toparlayabildi. Nigel Chapman ama... Patişeyi bulduğum zaman genç adam bir çocuk gibi ağladı. Poirot herhalde Nigel kıza bağlıydı sanırım dedi. Ama bu Patişeyi öldürmesine engel değildi. Kız kendisi için bir tehlikeyi oluşturduğu an onu ortadan kaldırdı. Daha başlangıçtan beri suçlunun Nigel olabileceği anlaşılıyordu. Kimde morfin vardı? Nigel'da. Sahtekarlık ve cinayeti planlayacak zeka ve küstahlık kimde bulunuyordu? Nigel'da. Hain ve kendini beğenmiş olan kimdi? Nigel. Tam bir katil hali vardı ona. Kendini herkesten üstün sanmak, kindarlık, cüret. Nigel gitgide daha büyük bir cesaretle dikkatleri üzerine çekiyordu. O müthiş çifte blöfte mahsus yeşil mürekkebi kullanmıştım. Ama sonunda fazla ileri gittim. Len Bedison'un saçlarını padişahın parmaklarına doladı. Ama katil padişahın kafasını arkadan vurmuştu. Onun için kızın katili saçlarından yakalaması imkansızdı. Bütün katiller böyledir işte. Kendi zekalarına hayran olur ve hatalar yapmaya başlarlar. Ama neden Monsieur Poirot, neden? Seli Hasun'u anlıyorum bir bakıma. Fakat padişahı neden öldürdüm? Poirot, bunu öğrenmemiz gerek dedi. Ayrım 20. İhtiyar Bay Endicott, Hercule Poirot'u, sizi uzun zamandan beri görmedim dedi. Dikkatle Belçikalı'yı süzüyordu. Bana uğradığınız için teşekkürler. Çok naziksiniz. Poirot, bunun nezaketle bir ilgisi yok diye cevap verdi. Sizden istediğim bir şey var. Bir an durdum. Sir Arthur Stanley sizin hem eski bir dostunuz hem de müvekkiliniz değil mi? Evet. Gençliğinden beri onun hukuki işlerine biz bakıyorduk. Çok iyi bir adamdı o Monsieur Poirot. Olağanüstü bir kafası vardı. Yanılmıyorsam dün akşam altı haberlerinde onun öldüğünü açıkladılar. Evet, zavallı son zamanlarda çok hastaydı. Kansere yakalanmıştı. Lady Stanley de birkaç yıl önce ölmüştü, değil mi? 2,5 yıl kadar önce. Avukat kalın kaşlarının gölgelediği zeki gözleriyle Belçikalı'ya baktı. Neden öldü? Endicott hemen cevap verdi. Uyku ilacının dozunu kaçırmıştım. Medinal sanırım. Lady Stanley'in ilacı kazara fazla içtiğine karar verildi. Gerçekten böyle miydi? Bay Endicott hemen cevap vermedi. Sonra da bu soruyu sormanızın önemli bir nedeni olduğu kesin dedi. Resmi soruşturmada tanıklık eden Sir Stanley, karısının bazen uyku ilacının içtiğini unuttuğundan ve tekrar almaya kalkıştığından söz etmişti. Bu sözleri doğru muydu? Poirot, ne acayip soru bu. Adam yalan söylemişse bile ben bunu nereden bileyim? Belçikalı gülümsedi. Avukatın sert bir tavır takınması kandırmamıştı onu. Dostum, bence siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Ama bildiklerinizi sorarak sizi üç duruma düşürmek de istemiyorum. Onun yerine bu konuda fikrinizi alacağım. Sir Arthur Stanley, başka bir kadınla evlenmeye karar verdiği için karısını ortadan kaldıracak bir adam mıydı? Endicott arı sokmuş gibi zıpladı. Ne münasebet! Ne münasebet! Sesi öfkeliydi. Stanley'nin hayatında başka kadın yoktu. Karısına da çok bağlıydı. Poirot başını salladı. Evet, ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi gelelim sizi görmek istememin nedenine. Herhalde Arthur Stanley'nin vasiyetnamesinin yapılmasına siz yardım ettiniz. Bunun şartlarının yerine getirilmesini sağlayacaksınız. Evet, öyle. Arthur Stanley'nin bir oğlu vardı. Delikanlı, annesinin ölümü sırasında babasıyla kavga ederek evden ayrılmıştı. Hatta adını da değiştirmişti. İşte bundan haberim yoktu. Şimdiki adı nedir? Ona geleceğim. Ama önce bir tahminde bulunmak niyetindeyim. Sanırım Arthur Stanley size bir mektup bıraktım. Bunun ölümünden sonra belirli bazı şartlar altında açılmasını istiyordum. Poirot, orta çağlarda yaşasaydınız sizi mutlaka büyücü diye yakalarlardı. Böyle şeyleri nasıl anlıyorsunuz bilmem ki. Demek ki yanılmamışım. Anladığıma göre bu mektup bazı şartlara bağlıydı. Yani bazı olaylar olduğu takdirde ortadan kaldırılacaktı. Yoksa siz bazı şeyler yapacaktınız. Avukat ciddi bir tavırla, özel bir konu bu. Durumu size bile açıklayamam Poirot. Poirot derin bir nefes aldı. Pekala. O halde bir tahminde bulunmak zorundayım. Bence Sir Arthur Stanley size şöyle bir talimat verdi. O öldükten sonra oğlu Nigel'ın izini bulacaktınız. Onun nasıl bir hayat sürdüğünü ve özellikle kirli işlere karışıp karışmadığını öğreneceksiniz. Bu kez Bay Endicott'un o sakin tavırları hepten kayboldu. Adam hayretle pekala dedi. Durumu iyice bildiğiniz anlaşılıyor. Artık size her istediğinizi anlatacağım. Nigel'la bir soruşturma sırasında karşılaştığınız anlaşılıyor. O ahlaksız bu kez nasıl bir işe karıştı? Hikaye şöyle sanırım. Nigel babasının evinden ayrıldıktan sonra adını değiştirdi. Bu konuyla ilgilenenlere de soyadını bir miras işi yüzünden değiştirdiğini söylüyordu. Sonra uyuşturucu madde ve mücevher kaçıran bir örgüte girdi. Sanırım son kaçakçılık planları Nigel'ın eseriydi. Yani taşların ve uyuşturucu maddelerin kaçırılmasında hiçbir şeyden haberi olmayan suçsuz gençleri kullanmak. Örgütü iki kişi yönetiyordu artık. Chapman soyadını alan Nigel'la Valerie Hobhouse. Büyük bir olasılıkla Nigel'ı kaçakçılık işine ilk sokan da bu kızdı. Bir süre her şey yolunda gitti. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Polis yurda geldi. Cambridge yakınlarında işlenen bir cinayeti araştırıyorlardı. Nigel sizin daha iyi bildiğiniz bir nedenle paniğe kapıldı. Polisin kendi peşinde olduğunu sandı. Holdeki ampulü çıkardı. Kokain ve eroin izi bulunmaması için kaçakçılıkta kullanılan sırt çantasını arka bahçede parçalayarak kazanın arkasına attı. O sırada yurtta kalan kızlardan biri odasının penceresinden baktı ve Nigel'ın sırt çantasını parçaladığını gördü. Ama kızın idam fermanı bu yüzden hemen imzalanmadı. Onun yerine Valerie ile Nigel zekice bir plan hazırlayarak bu kızı hırsızlığa teşvik ettiler. Böylece onu güç ve nazik bir duruma düşüreceklerdi. Ne var ki iş çığırından çıktı ve sonunda olaya ben karıştım. İlgililere polis çağırmalarını söyledim. O zaman Celia adlı kız paniğe kapılarak hırsızlık yaptığını açıkladı. Ama sadece kendi çaldığı şeylerden söz etti ve yanılmıyorsam daha sonra da Nigel'a giderek onun sırt çantasını parçaladığını ve bir öğrencinin yazıların üzerine yeşil mürekkep döktüğünü itiraf etmesi için ısrarda bulundu. Nigel'da suç ortağı sırt çantalarını dikkat çekmek istemiyorlardı. Yoksa bütün kaçakçılık faaliyetleri alt üst olacaktı. Üstelik Celia daha da tehlikeli bir şey biliyordu. Bunu benim yurtta yemek yediğim gece açıklayacaktı. Nigel'ın kim olduğunu biliyordu. Ama bu Bay Ellicott kaşlarını çatmıştı. Nigel bir dünyadan bir diğerine geçmişti. Karşılaştığı eski arkadaşları onun Chapman soyadını aldığını öğrenmişlerdi belki. Ama Nigel'ın artık ne yaptığını bilmiyorlardı. Oysa Celia genç adamın hem eski hem de yeni durumunu bilmekteydi. Ayrıca Valerie'nin en aşağı bir kez sahte pasaporta dışarıya gittiğini de öğrenmişti. Yani fazla bilgisi vardı. Ertesi akşam Celia kendisine randevu veren Nigel'la buluşmaya gitti. Genç adam kıza kahve içirdi. İçinde morfin vardı bunun. Celia uykusunda öldü. Nigel'la duruma intihar sözü vermek için elinden geleni yaptı. Bay Endicott kımırdandı. Yüzünde çok üzgün bir ifade belirmişti. Usulca bir şeyler mırıldandı. Poirot, fakat işin sonu bu değildi, diye devam etti. Yurtların ve öğrenci kulüplerinin sahibi olan bir kadın kısa bir süre önce şüpheli bir şekilde öldü. En sonunda da çok zalimce ve haince bir cinayet işlendi. Nigel'a çok bağlı olan ve genç adamın sevdiği Patrice Elaine adında bir kız onun işlerine karışmaya başlamıştı. Özellikle Nigel'ın babasıyla o ölmeden önce barışması konusunda ısrar ediyordu. Nigel ona bir takım yalanlar uydurdu. Ancak kızın babasına tekrar mektup yazabileceğini anlamıştı. Bunun Nigel için ne kadar korkunç bir şey olacağını bana anlatacak sizsiniz dostum. Bay Endicott ayağa kalktı, köşedeki kasayı açarak oradan uzun bir zarf aldı. Arkasındaki kırmızı mühür kırılmıştı. Avukat zarftan çıkardığı ilk kağıdı Poirot'un önüne koydu. Azizim Endicott, bu zarfı ben öldükten sonra açacaksınız. Oğlum Nigel'ın izini bulmanızı ve onun bir suç işleyip işlemediğinizi anlamanızı istiyorum. Şimdi size anlatacaklarımı benden başka hiç kimse bilmiyor. Nigel'ın ahlakı beni daima endişelendirdi. İki defa imzamı taklit ederek bankadan çekte para çekti. Tabii ona el vermedim. Ama ona bir daha böyle yumuşak davranmayacağımı da söyledim. Nigel bu kez de annesinin imzasını taklit etti. Karım durumu anladı tabii. Nigel annesine bunu bana söylememesi için yalvardı. Karımsa buna razı olmadı. Nigel'ın daha önceki sahtekarlıklarını da biliyor ve bu duruma çok üzülüyordu. Nigel'a olayı bana açıklayacağını söyledi. Onun üzerine oğlum kendisine bol uyku ilacı verdi. Ne var ki ilacın etkisi görünmeden önce karım odama gelerek Nigel'ın yaptığı sahtekarlığı anlattı. Ertesi sabah karım ölü buldukları zaman bunu kimin yaptığını anladım. Nigel'ı suçladım tabii. Durumu polise haber vereceğimi de söyledim. Bana çok yalvardı. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız Endicott? Oğlum bakımından hiç ümidim yok. Onun vicdansız, merhametsiz, tehlikeli bir insan olduğunu biliyorum. Onu düzeltmenin imkansız olduğunu farkındayım. Polise gidecektim ama karımı düşününce tereddüte düştüm. Onun Nigel'ı adalete teslim etmemi ister miydi? Sanmıyorum. Herhalde karım oğlumuzun daracından kurtarılmasını tercih ederdi. Ama bir sorun daha vardı. Ben bir kez cinayet işleyen birinin artık başkalarını da kolaylıkla öldürebileceğine inanırım. Onun için ileride başka kurbanları olabilirdi. Nigel'la kesin bir anlaşma yaptım. Bana annesini öldürdüğüne dair imzalı bir kağıt verecekti. Bunu ben saklayacaktım. Sonra da evimden çıkıp gidecek ve kendisine yeni bir hayat kuracaktı. Ona karımdan para kalmıştı. Kendisine iyi de bir öğrenim yapmıştık. Onun için dürüst bir yoldan giderek başarı ulaşmaması için hiçbir neden yoktu. Ama bir cinayete karıştığı takdirde o zaman bendeki itirafının hemen polise teslim edilmesi de gerekti. Nigel'a benim ölümümü kendisinin adaletin pençesinden kurtarmaya yetmeyeceğini söyledim. Siz benim en eski dostlarımdansınız. Evet, omuzlarınıza ağır bir yük yüklüyorum. Fakat bunu yine dostunuz olan ölmüş bir kadın için istemekteyim. Nigel'ı bulun. Dürüst bir hayat sürüyorsa bu mektubu ve ilişikteki olan itirafı yırtın. Eğer yine eskisi gibiyse o zaman adaletin yerine getirilmesi gerek. Sevgiler, eski arkadaşınız Arthur Stanley. Poirot derin bir nefes aldı ve ilişikteki kağıdı açtı. 18 Kasım gecesi annemi kendisine fazla uyku ilacı vermek suretiyle öldürdüğümü itiraf ediyorum. Nigel Stanley. Ayrım 21. Durumu anlıyorsunuz değil mi Bayan Hapos? Bundan sonra söyleyecekleriniz. Valeri, müfettiş Şarf'ın sözünü kestim. Evet evet, bana kanuna uygun bir şekilde uyarıda bulundunuz. Ben de size her şeyi açıklayacağım. Yıllarca hapislerde çürümektense çabucak ölüp gitmeyi tercih edeceğim. Belki ben suç ortağıyım ama katil değilim. Cinayet işlenmesini hiçbir zaman istemedim. Düşünmedim bile. Aptal da değilim. Nigel'ın suçlarının iyice anlaşılması gerek. Celia çok şey biliyordu. Ama ben yine de bu durumu idare edebilirdim. Nigel bana zaman bırakmadı. Celia'ya randevu vererek ona sırt çantası ve yeşil mürekkep olayını itiraf edeceğini söyledi. O sırada kızın kahvesine morfin karıştırdı. Celia'nın daha önce Bayan Hubbard'a yazdığı mektubu ele geçirmiş ve bundan işine yarayacak yeri koparmıştı. Bunu ve atarmış gibi yaparak sakladığı morfin şişesini kızın yanına bıraktı. Şimdi Nigel'ın bu cinayeti uzun zamandan beri düşünüp planlamış olduğunu anlıyorum. Nigel iş işten geçtikten sonra bana gelip ne yaptığını söyledi. Kendimi korumak için onu desteklemekten başka çarem yoktu. Bayan Nick'le aynı şey oldu sanırım. Kadın alkolikti, ağzından bazı şeyler kaçırabilirdi. Bayan Nick evine giderken Nigel onu özellikle karşılaştı ve kadının içkisini zehirledi. Nigel bana ısrarla Bayan Nick'i öldürmemi söyledi. Ama bunun yalan olduğunu biliyorum. Sonra sıra Patrice'ye geldi. Nigel benim odama koşarak olanları anlattı. Bana neler yapmam gerektiğini söyledi. Böylece ikimizin de cinayet sırasında başka yerlerde olduğumuz sanılacaktı. Ben o sırada artık gırtlağıma kadar batağa dalmıştım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Beni yakalamasaydınız Avrupa'ya da bir yere gidecek. Kendime yeni bir hayat kurmaya çalışacaktım. Ama yakaladınız. Ve şimdi istediğim tek bir şey var. O sevimli alaycı köpeğin asılması. Müfettiş Sharp derin bir soluk aldı. Kızın konuşması çok iyi olmuştu ama yine de Sharp'ı şaşırtan bir şey vardı. Açıkçası her şeyi neden itiraf ettiğinizi anlamış değilim. Valeri anlamanız şart değil dedi. Kendimce bazı nedenlerim var. Hercule Poirot usulca sordu. Ben Nicolette ismi. Valeri başını eğdi. Belçikalı o dedi. Sizin annenizdi değil mi? Valeri Abbas evet o benim annemdi diye fısıldadı. Bölüm 22. Akin Bombo ben hiçbir şey anlamıyorum diye yakındı. Bir kızıl saçlı kıza bir delikanlıya bakıyordu. Selif Finchley'den Betterson heyecanlı heyecanlı konuşmaktaydılar. Senin Nigel şüpheleri benim üzerime mi çekmeye çalışıyordu dedi. Ben senin ya da benim diye cevap verdi. O saçları benim fırçamdan almış. Akinbombo hiç anlamıyorum dedi. Balkona atlayan Nigel mıydı? Len başını salladı. Evet, bir kedi gibi çevikti o. Ben balkondan balkona atlayamazdım. Çok ağırım. Sizden boş yere şüphe ettiğim için çok özür diliyorum. Len aldırma dedi. Seli de atıldı. Aslında çok yardımın dokundu Akinbombo. Özellikle asit borik meselesinde. Buna karşılık Len çok üzüldü. Bir hafta sonra Amerika'da olacaksın Seli. Genç kız yine dönerim diye mırıldandı. Ya da sen oraya gelip kurslara gidersin. Bunun ne yararı olur? Seli Akinbombo'ya baktı. Nikahımızda tanık olur musun? Len de benim nikahımda. Yani Bay Len'le evleniyor musunuz? Tabii. Seli... Tabii Len beni istemiyorsa o başka. Seli durumu biliyorsun. Babam... Pekala biliyorum. Babam akıl hastasıymış. Babası öyle olan birçok kişi var. Tabii bu kalıtsal bir delilik değil. Bundan emin olabilirsin Seli. Senin yüzünden ne kadar ıstırap çektiğimi bir bilsen. Bunu sezmeye başlamıştım. Bay Akinbombo vaktiyle diye bir söze başladı. Afrika'da evlenme usulleri pek acayipti. Size anlatayım. Seli sakın ha diye bağırdı. Anlatacakların yüzünden Len'le kıpkırmızı kesileceğimizden hiç kuşkum yok. Kızıl saçlar kızardıkları zaman pek garip olurlar. Hercule Poirot, Bayan Lemon'un masaya bıraktığı mektupların sonuncusunu da okudu. Harika. Bir tek yanlış bile yok. Bayan Lemon biraz alındı. Sık sık hata yapmadığımı umarım. Orası öyle. Ama bir ara yapmıştınız. Ha, aklıma gelmişken. Kız kardeşiniz nasıl? İyi Mösyö Poirot. Gemiyle bir gezintiye çıkmayı düşünüyor. Belçikalı kendi kendine acaba bir deniz yolculuğu sırasında dedi. Bir cinayet işlenirse. Hayır, ne olursa olsun ben gemiye kesinlikle binmem. Son.